Kitabın 6. ayrımı.
Vatan yahut siz. 80 öncesi gençlik bir ütopyanın peşinde kendini unutmuştu. 90'lılarsa kendileri uğruna ütopyayı unuttular. Üniversite sınavının sonuçları açıklandı. Şimdi tercih zamanı. Gençler aldıkları puana göre kendilerine bir istikbal seçecekler ve bilgisayar onları kendi tercihlerine göre bir geleceğe tayin edecek. Orada başarı peşinde koşacaklar. Geçenlerde Sabah'ın İnsan Kaynakları gazetesinde gelecek 10 yılın trendleri yayımlandı. Faruk Türkoğlu'nun hazırladığı sayfada beğensek de beğenmesek de dikkate almak zorunda olduğumuz eğilimler sıralanıyordu. Birinci sırada bireyselleşme vardı. Profesör Çiğdem Kağıtçıbaşı'nın araştırmasına göre bir döneme kadar Türkiye'de gençler başarı deyince hem kendini kanıtlamayı hem de aynı zamanda aile ve topluma yararlı olmayı anlardı. Faruk Türkoğlu son 10 yılda bu eğilimin değişmeye başladığını ve 1990'lardan itibaren gençlerin tamamen kendini geliştirme yönüne döndüğünü söylüyor. Kendini geliştiremeyenlerin ailesine ve topluma da yararlı olamayacaklarından hareketle bu trendi sağlıklı bulduğunu da ekliyor. Aslında bu eğilimin ipuçları 1995'te yapılan bir araştırmada bulunmuştu. İstanbul Mülkeliler Vakfı Sosyal Araştırmalar Merkezi, Türkiye'de 90'ların gençliği başlıklı araştırmada 1078 gence Türkiye'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz diye sormuştu. Gençlerin yaklaşık yarısı %46.5'i ülkenin geleceği kötü demişti. Sonra aynı gençlere peki kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz sorusu yöneltildi. Bu kez sadece %11.5'i kötümserdi. Gençlerin yaklaşık yarısı %47.7'si kendi geleceğine umutla bakıyordu. Mesaj çok açıktı. Ülke batar ama ben sıyrırım. Bu tavra bireyselleşme denilebilir mi? Birey kendi hayatını kendi iradesiyle biçimlendiren insandır. Bu da belli bir bilinç gerektirir. İnsan bu bilinç sayesinde iradesini kullanıp bireyleşir, özgürleşir. Oysa modern toplum birey değil, kişi yetiştiriyor. Girişimci, muhafazakar, yenilikçi gibi kişilik tipleri ortaya çıkarıyor. Ve o kişilikler insanı özgürleştirmek bir yana, yarıştırmaya dayalı bir kapının gönüllü bekçilerine dönüşüyorlar. Trend araştırması tam da bunu gösteriyor. Bireyselleşme adı altında öngörülen gelişme aslında bireyselleşmeyi değil, sistemin talep ettiği türden bir yırtıcılığı, kendinden başkasını umursamamayı, toplumsal yarar kaygısından vazgeçip paçasını kurtarmayı betimliyor. Geçenlerde 80 öncesi devrim yoluna sokağa dökülüp tıp fakültesini bırakmış bir arkadaşım, babasının o dönem kendisine "Kızım okula gitsene, devrimden sonra size doktor gerekmeyecek mi?" dediğini hatırlatıyordu. Hayri Kozanoğlu'nun bizim kuşakta anlattığı gibi 80 öncesi kuşakta bireysel gelecek planı yok gibiydi. Her şey istendiği gibi giderse işçiler özgür, köylüler mutlu, analar kıvançlı vesaire olacaktı da onlar ne olacaktı? Bu en azından hiç telaffuz edilmiyordu. Oysa şimdi gelecek planları da çocukluktan çiziliyor ve bütün gençlik dönemi o kişisel geleceğin inşası yoluna adanıyor. 80 öncesi önce toplum sonra ben diyenler ütopyacıydı belki. Ama ütopyacılar kendi bacağından asılmış koyunlardan evla değil miydi? Kafadan koptum be Sibop. GFK panel şirketi tarafından yapılan bir anket gençlerin kendi aralarında özel bir dil yarattıklarını ortaya koydu. Araştırma için 11 kente görüşülen 15-24 yaş arası 1000 genç en çok şu kelimeleri kullanıyorlardı. Kanka, sazan, kafayı yemek, kopmak, keklemek, kıl olmak, abidik gubidik, aganigi naganigi. Korkarım çoğunuz anlamadınız. Şimdi bu dil bariyerin yaratabileceği nesiller arası kopukluğu tehdidine karşı müteessir bir tedbir olarak bu kelimelerin manalarını yayınlayacağız. Kanka, kan kardeşin kısaltılmışı, yakın arkadaş, dost anlamında. Sazan, kolayca aldatılan saf kimse. Kafayı yemek, dengesiz davranışlarda bulunmak. Kopmak, kendinden geçmek. Kafadan koptum da denir. Keklemek, kandırmak, aldatmak, kıl olmak, hoşlanmamak, gıcık olmak, abidik gubidik, aşna fişne, aganigi naganigi, kuş dilinde sevişme. Daha önceki kuşaklar arasında da dilde kopukluk yaşanmıştı. Ama herhalde durum hiç sözlük gerektirecek kadar vahimleşmemişti. Korkarım internet yaygınlaştıkça uçurum hepten derinleşecek. Bir chat sitesine girip sohbete katılmayı deneyin de başınıza geleni görün. Bakalım SLM diye yazılan şeyin selam olduğunu, NBR yazıp naber diye sorulduğunu, İ harfleriyle iyiyim dendiğini, U'nun ya sen manasına geldiğini anlayabilecek misiniz? ASL görürseniz bilin ki Age, sex, location soruluyordur. Yani yaş, cinsiyet ve şehir. Ve veda aslında BYE veya MUCK, bay veya muçk. Bu tabloya bakıp hep birlikte Türkçe elden gidiyor diye feryat etmemiz mümkün. Ama sorunun bunu aşan bir boyutu var. Ben yukarıdaki çoğu kelimenin karşılığını Hulki Aktunç'un Argo Sözlüğü'nden 1998 basımı aldım. Aktunç sözlükte Argo'yu şöyle tanımlıyor. Kendi sosyal çevreleriyle sınırlı yaşayan ve toplumun geri kalan kesimlerinden ayrılmak ve veya korunmak isteyen yaşama ortam ve biçimleri birbirine yakın kişilerce yaratılıp benimsenmiş sözcük ve deyimler bütünü. Anlaşılan o ki günümüzün gençleri argo, pop, sokak, internet, reklam bulamacından yarattıkları bu özel dil aracılığıyla toplumun geri kalanından ayrılmaya ve korunmaya çalışıyorlar. Bu tuhaf dili birbirlerini tanımalarını sağlayan bir parola, kaçıp saklanabilecekleri bir sığınak, başkaları denetlemeden dertleşebilecekleri bir şifre olarak kullanıyorlar. Koca bir isyandan arta kalan yegane yeraltı örgütü bu. Ayıplamayla, yasaklamayla bu örgütte başa çıkamazsınız. Yaş ortalaması 24 olan bir ülke 70'liklerce yönetiliyorsa bunun dile düşmesini engelleyemezsiniz. Siz onları anlamamakta direndiniz. Sınavlarda süründürdünüz, sevmeyi, sevişmeyi yasakladınız. İş, fırsat eşitliği, konuşma şansı, seçme, seçilme hakkı vermediniz. Ülke yönetiminden kovdunuz. İşte şimdi onlar da sizi dilden kovuyorlar. Derinleşen uçurumu doldurmanın yolu dillerini değil, hallerini düzeltmekten geçiyor. O zamana kadar bu dili öğrenerek uçurumun üstünden karşı kıyıya bir köprü döşemeyi deneyebilirsiniz. Bu yazıyı okumak iyi bir başlangıçtı. Haydi kankalar devam. Film kopmadan düzeltelim façayı. Bay Muçk. Anadolu adını değiştiriyor. İsim var daha kundakta çizer geleceğinizi, hayatınızın yönünü belirler. Acar'dır mesela, Ulaş ya da İffet. İsim var, istikbale yazılı bir mektuptur. Kaderdir veya kısmet. Kimi isim ezer sahibini. İsyandır ya da onur. Hakkını verebilmek bir ömür ister. Kimi boş bir gergeftir, nakışını sahibini işler. Adlarımızın tarihi aynı zamanda ümitlerimizin, ihtiraslarımızın, zaferlerimizin, yenilgilerimizin tarihidir. Ne yaşadıysak ne yaşamadıysak bizden sonrakilerde nelerin yaşamasını istiyorsak onu bir dua gibi fısıldarız yeni doğmuş bebeğin kulağına. Savaş deriz, barış deriz, hicran deriz. Kemal Zeki Genç Osman Türk isimleri sözlüğünün ön sözünde eski Türkler ismin insan için bir yazgı olduğuna inanırlardı der. Çocuğun adıyla alın yazısı arasında paralellik olduğu varsayılırdı. Bu yazgıyı değiştirebilmek için kimi zaman çok yaşamayan bebeklere Yaşar, Dursun gibi adlar takıp Azrail'i kandırmaya çalışmışlar. Kimi zaman Kemal, İsmet, Emer diye adlandırıp büyük adamların yazgısına ortak etmeye alışmışlardır. Bugünlerde değişik bölgelerin nüfus müdürlüklerinden sızan haberler dipten gelen bir değişim dalgasının taze kokusunu taşıyor bize. İlk haber Karadeniz'dendi. İstatistiklere bakılırsa Temel, Fadime fıkralarının coğrafyasında geçen yıl hiçbir aile çocuğuna Temel ve Fadime ismi koymamıştı. İkinci haber Güneydoğu'dan geldi. Diyarbakır Nüfus Müdürü'ne göre bölgedeki gençler artık ailelerinin verdiği isimleri beğenmiyorlar. Bu isimlerle anılmaktan rahatsızlık duyuyorlardı. Son yıllarda isim değiştiren genç sayısı artmıştı. Vasfiye, Kıymet, Mesih, Abdo, Hamo gibi isimler terk ediliyordu. Yerine konanlarsa çoğunlukla şunlardı. Barış, Yasemin, Ruşen, Emir, Merve. Adımız yazgımızsa eğer bu küçük haber bize şunu gösteriyor. Anadolu insanı ismine kazınmış yazgısına isyan ediyor. Ve ismiyle birlikte o yazgıyı değiştirmeye çabalıyor. Kuşaklardır taşınıp gelen kim bilir kaçıncı dededen arta kalmış isimlerin soy kütüklerinden silinmesi az şey midir? Bu başkaldırının kökeninde ister temel fırkalarının yarattığı bezginliği arayın, ister Natasha'larla gelen toplumsal değişimi, ister GAP'la değişen bölgesel yapıyı. Önemli olan şu, Anadolu adını değiştiriyor. Sadece adını mı? PR'ın Türkiye profili araştırması tanışarak evlenenlerin oranının %4, son 4 yılda %31'den %41'e çıktığını, bekarların %91'inin de tanışıp anlaşarak evlenmek istediklerini gösteriyor. Araştırmaya göre görücü usulü bitiyor. Başlık parası tarihe karışıyor. Doğum kontrolü uygulayanların oranı %50'ye yaklaşıyor. Akraba evliliği yapan çiftler çocuklarının akrabadan evlenmemesini istiyor. Maziden bıkkınlığın buna karşı silkinişin ve yeni bir hayat arzusunun sinyalleri tek sütunluk haberlerin satır arasından fışkırıyor. Ankara'nın hiç değişmeyen isimlerine, değişime direnen güçlerine, bitmez tükenmez çekişmelerine bakıp yarından umudunuzu kesmeyin. Toplum değişim bayrağını açtı. Bunun rüzgarı çok yakında Ankara'yı da sallayacak. Adım gibi biliyorum. Konuşmak, çıkmak, yatmak. Sevgililer günü münasebetiyle Gençlik Galerim'deki aşk sözlüğünün sayfalarını bir göz gezdirince sevdanın kalpten dile yansırken nasıl renkten renge girdiğini görüyorum. Son 30 yılda aşka verdiğimiz isimler, aşkın bizim için taşıdığı manayı ve toplumun aşkı kabulleniş biçimini de ele veriyor. 70'lerin başında arkadaşlık teklif edilirdi. Aşkını deste izdivacınıza talibim, eski dilde benimle evlenir misiniz diye ilan edenlerin çocukları, ana babalarından kalma bir mahcubiyeti koruyorlardı. Aşkı özgürlük diye tercüme eden Avrupa'nın cıvıltısı henüz bizim okul duvarlarına vurmamıştı. Bekaret kutsal emanet vasfını yitirmemişti. Anneler okul dönüşü kızlarının kulağına iffetini korursan en iyi kısmeti bulursun öğüdünü fısıldıyorlardı hala. Hayat borsasında en çok iffetle tahsilin prim yapacağına dair umutlarını henüz yitirmemişlerdi. O yüzden sıralar arası gizli mektuplaşmalar çokça arkadaşlık teklifiyle nihayetlenir, bu teklif nadiren okul bahçesinde kaçamak bir buseye dönüşürdü. Gece olup da ev tenhalaştı mı TRT'de gece ve müzik başlar, melankoli ortalıkta kol geserdi. Magazincilere yakalanan şöhretlerin geleneksel savunması sadece arkadaşız, ola ki günlerden kalmadır. Biz gerçekten sadece arkadaştık. Dönemin simge filmi aşk hikayesiydi. Şarkısı ise bir kıvılcım düşer önce, büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş. Sonra 70'lerin ikinci arasında ilanı aşk yöntemi konuşma teklif etmek şeklinde değişti. Lise koridorlarında konuştuğun biri var mı sorusu bir ağız yoklama alametiydi. İzleyen cümle genellikle okul çıkışı beraber yürümek olurdu. Aşk dediğinde konuşarak yürümekten ibaretti zaten. O yüzden Alpay, Eylül'de gel, okul yoluna dedi mi herkes kahrolurdu. Yegane buluşma ve karanlıkta baş başa kalma mekanı olan sinema salonları, porno film salgını yüzünden kızlara kapandığından mekansızlık sorunu had safhaya ulaşmış durumdaydı. Okul bahçeleri aşka tahammülsüzdü. Parkların izbelerinde tek gözle bekçi gözetleyerek öpüşmeye çalışan gençler görünürdü. Densizlikten değil, yersizlikten. Flört diye bir şeyden söz edilir olmuştu. Semiha Yankı, sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika dediğinde gençler al basmış yanaklarla saatine baka kalmıştı. Sevişmek pek dillendirilmezdi çünkü. Senay'ın sev kardeşimi daha masum bir çağrı gibi gelirdi kulağa. Ardından 80'lerde aşk sözlüğümüze çıkma fiili girdi. Cumhuriyetin Çikita Muzi'ye bilen ilk nesli yarı İngilizce konuşan başbakanlarına özenerek go out'u çıkmak şeklinde Türkçeleştirdi. Çıktığın biri var mı, benimle çıkar mısın soruları dillere yerleşti. Daha önceleri arkadaşken yani pek çıkamazdınız. Çünkü çıkmak için Amerikan filmlerindeki gibi önce kızın evine girmek, ana babasından izin almak, eve geç dönmek, kapı önünde dudağa bir öpücük kondurmak vesaire gerekirdi. Biz daha içeri girememiştik ki çıkabilelim. Ancak geçen 10 yıl içinde anneler iffet sahibi kızlarının iyi kısmet bulup evlenebileceklerine dair umutlarını yitirmişlerdi galiba. Dil bilen ve patronuyla yurt dışı gezilere de çıkabilen presentable bir executive sekreter daha çabuk iş bulup daha iyi para kazanabiliyordu. Çıkma böylece kolaylaşıp yaygınlaştı. Kızlar çıktıkları çocuktan sıkıldı mı Ajda Pekkan gibi arkanı dön ve çık diyebiliyordu artık. Ve nihayet 90'lar. Terim yatmağa çevrildi. Aşk seksle buluştu, ilişki yataylaştı. Önce Sezen Aksu yakalarsa muç muç yapacağını açıkladı. Ardından İngilizce tek sorudan ibaret bir şarkı liste başı oldu. Benimle yatar mısın? 30 yıl içinde aşk hayatımız arkadaşlarımızla konuşmaktan çıktıklarımızla yatmaya dönüştü. Tüm sevgililerin sevgililer gününü sevgiyle kutlarken 2000'ler için icat edecekleri sözcüğü merakla beklediğimi belirtmek istiyorum. Hayat nereye? İdeolojiler en genelde ikiye ayrılırlar. Kimine göre insan doğuştan günahkar ve vahşi yaratılmıştır. Kendi haline bırakılırsa çatışır. Kaosu durdurmak için kitleler haklarını bir egemene devretmelidir. Ancak bu yolla iyilik kötülüğün hakkından gelebilir. Buna karşıt ideoloji insanın bembeyaz bir kağıt kadar saf doğduğuna inanır. Onu iyi ya da kötü yapan içinde yetiştiği koşullardır. Ben oldum olası ikinci düşünce sistemine yakındım. İnsanın özündeki erdeme ve iyiliğin nihai zaferine inandım. Uzun yıllar hayatı iyi ile kötü arasında bir ip çekme yarışından ibaret sandım. Doğduğunda herkesi iyi belliyor insan. Gülümsüyor her gülümseyene. Her kucağa gidiyor. Kötüyü ancak karşıdan kötülük gördükten, ateşe elini sürdükten sonra öğreniyor. 20'li yaşlara kadar iyilik de kötülüğün ülkesi, kalan sınır çizgileriyle ayrılıyor birbirinden. Sıkı dostları ve düşmanları oluyor insanın. Onları ölesiye seviyor ya da öldüresiye nefret ediyor onlardan. 30'larında yalanı hakikatten ayırt etmeye başlıyor. İyi sandıklarının hıyanetiyle tanışıyor, sırtında dost işi hançer darbeleriyle ve en kötü zannettiği şefkatle imdadına yetişiveriyor. Hasımlarının sardığı dost yaraları ezberini bozuyor. Zaman kanatlanıp da 40'ına yaklaştığında insan iyiyi kötüden ayıran hudut çizgileri birbirine karışıyor. İyilere nakş olmuş kötüyü ve kötülerin içindeki iyiliği de keşfediyor Ademoğlu. Anlıyor ki iyi insan kötü insan yok. İnsanın içinde iyilik ve kötülük var. Kötü ile iyi panzehri değil birbirinin, kan kardeşi. İyilerle kötüler çekiştirmiyor ipi. İyilik ve kötülükten örülmüş ibrişimin kendisi. Bunu anlayınca şaşmıyorsun nefretin birden şehvete dönüşmesine, acı girdaplarının içinde hazzını raks etmesine. Tevazuyla gurur, haysiyetsizlikle onur el ele yürüyor. İnsan şuur altındaki isyan, kârla sahtekârı, günahkârla tövbekârı bir arada fark ediyor. Benim hükmeden ve boyun eğen, zulmeden ve acı çeken, bunca şiddet kadar onca merhamet de benim eserim. Minneti nefrete, korkuyu cesarete, zaferi hizmete bulayan benim. Benim hükmeden ve boyun eğen, zulmeden ve acı çeken, bunca şiddet kadar onca merhamet de benim eserim. Minneti nefrete, korkuyu cesarete, zaferi hezimete bulayan benim. Kundak bezime tıp atıp benziyor kefenim. Hayatım muhteşem ve sefil, mağrur ve rezil, hayasız ve asil. Ben hem örs hem çekicim. İşte bu keşif kolaylaştırıyor yaşamı. Anlıyorsun ki toplumlar gibi insanlar da kanlı iç savaşlarına borçlu ilerlemesine. O zaman iyileri kötülerden ayırmak gibi nafile bir uğraşı bırakıp başta kendin olmak üzere insanların içindeki iyiliğin peşine düşüyorsun. Kıymet bilmeyi ve yine başta kendin olmak üzere herkesi hoş görmeyi öğreniyorsun. Tükendikçe pahalanıyor zaman. Günler azaldıkça uzuyor. Saçların gibi seyreldikçe değerleniyor dostların. Günahları ve zaaflarıyla dövünüyor insanlar. Sevapları ve zaferleri kadar. Önemli değil kaç kez yenildiğin. Önemli olan kaç yenilgiden sonra yeniden doğrulabildiğin. Bu paramparça ruhlardan, çelişik duygulardan, çatışmanın açtığı yaralardan mucizevi bir ahenk çıkıyor ortaya. Ki olgunluk diyorlar adına. Sonra derler ki yaş günü pastandaki mumların masrafı pastanınkini aştığında ve yaşadığın yılların sayısı ayakkabı numarasına yaklaştığında, yani 40'ından sonra, sonrasını çok da bilmiyorum daha. Belki bugünden sonra söyleyebilirim. Çünkü bu 40. Haziran'ım benim. Ne mutlu ki hala iyiliğin nihai zaferi mevzuunda iyimserim. İkizler, oburum, akşam oturayım televizyon karşısına, bir kanalı izlerken illa öbüründe ne olduğunu merak ediyorum. Orada da aşağı yukarı aynı şeyi göreceğimi adım gibi bilmeme rağmen. Bir şehirde yaşarken diğerinde aklım, o şehirler ki çok da farkı yok birbirinden. Doymak bilmez bir çocuk gibiyim, yetinemiyorum. Islığım bütün şarkıları aynı anda çalmak istiyor. Uçurtmam kainatın tüm semalarında birden kanat çırpmak. Gemlenmez bir merak duygusu her yemeği tat, her çiçeği kokla diye hababam kamçılıyor beni. Telaştan ne tadını ayırt edebiliyorum yemeklerin ne kokusunu çiçeklerin. Her akarsuya karışıp gitmek geliyor içimden. Hangisine karışsam gözüm ters akıntıda. Halbuki her akarsu aynı denize karışıyor sonunda. Sinemadaysam gelecek filmi izleyeceğimden daha fazla merak ediyorum ki onun da sonu aynı biliyorum. Hangi mektubu açsam açılmayan için meraktayım. Kulağım çalacak telefonda. En sıkıldığım anda dahi gelen telefonlardan. Kış boyu baharı iple çekmişken şimdi sonbaharı özlemem neden? Çünkü yüreğimin iki yanına yerleşmiş ikizler yıllardır durmaz tepişirler. Kalk gidelim derken biri halt etme otur diye eteğinden çeker diğeri. Biri karınca öbürü Ağustos böceği. Oysa yaş kemale erdi. Nihai tercihin vakti geldi. Gördünüz mü bilmem gazetede resmi çıkan yapışık ikizleri. 10 aylık sema ile sera. Aynı deri kuşatır beden tenlerini. Yüreklerini aynı zar sarmalar. Tek bedende iki sevimli başlar. Hassas bir ameliyat onları birbirine iliştiren kaderi parçalayacak. İkizleri yek diğerinden ayıracak. Lakin denen o ki bu operasyon ikisinden birinin canına mal olacak. Çünkü birinin yaşayabilmesi için diğerinin ölmesi gerekiyor. Ve aile içi yanarak ikizlerden birini feda ediyor. Zordur ikizler için tercih. Bir yanını seçmek çoğu zaman öbüründen de vazgeçmektir. Çünkü birini feda ettiniz mi ikiz değilsinizdir artık. Sizi siz yapan içinizdeki tepişmedir. Değeriniz diğerinizdedir. Bütün Haziran doğumlular bilir bunu. O yüzden kıyamaz içinde tepişen ikizlerden birine. Ne kahkaha saçan neşeye, ne ansızın bastıran hüzne, ne iyimser güne, ne karamsar geceye, ne ciddiyete, ne muzibe, ne çocuğa, ne büyüğe, ne sadeliğe, ne debdebeye. Kıyamaz herhangi birini elleriyle öldürmeye. Bilir ki yazılmış nice yazıda, dizilmiş onca notada, boyanmış bunca tuvalde, söylenmiş sözde, yakılmış türküde o tepişmenin sancısı vardır. Sancı durdu mu ne akarsu ne ters akıntı kalır. Ölü bir denizde tek yürekle döner durursunuz. Dedim ya, oburum. Ve bazen kızdırıyor sevdiklerimi bu huyum. Varsa bir kusurum Haziran doğumluyum. Ne garip, şimdi bile bir yanım bunları yazıp hicvederken ben denizi sil de ciddi bir şeyler yaz diye yırtınıyor ikisi. Babamın oğluydum ben. Oğlumun babasıyım şimdi. İhtiyar ve ben. Bizim aksakallı ihtiyar yine çıka geldi dün. Her sene geldiği gün. Aynı saatte. Acıldı. Telaş içinde konuştu benle. Dedim hayrola acelenle. Acelem yok dedi. Ben her zamanki tempodayım. Ama sana hızlı gibi gelmeye başladı. Dönüp bakıyorum da amma yol kat etmişiz seninle dedim. Nasıl geçtik onca yoldan anlayamadım. Güldü. Başta anlayamaz insan dedi. Anladığında da çok geç olur. Tempona ayak uydurmak zor dedim. Boyuna koşturuyorsun. Biz uykudayken bile durup dinlenmiyorsun. Sen hızla ilerlerken biz geriliyoruz mütemadiyen. Koşarken yıpratıyorsun bizi. Kesiyorsun nefesimizi. Acelenle. Ağır ol biraz. Hiç geri dönüp bakmaz mısın? Yarına takmaz mısın? Oturup soluklanmaz mısın? Çok görüp geçirmiş insanlara mahsus bir merhametle baktı gözleri. Hakim, sakin ve mutedil. Dinledi öfkemi. İnsafsız, duraksız, fasılasız aktın. Ardında binlerce itik düş, hayal kırıklığı bıraktın. Direndik sana karşı. Ezberledik geçmiş, gelecek geniş hallerini. Şimdiki halimize derman olur diye. Oysa senin halin değil, bizimkiydi değişen. Fotoğraflarda durdurmaya, albümlere hapsetmeye çalıştık seni. Ziyan etmemeye çalıştık hiçbir saniyeni. Koştuk panik içinde, düşe kalka, ağlıya sızlıya, oynaya güle. Yarıştık seninle. Kazandım sananların tacı bir perçemak olup düştü başlarına. Çaresiz barıştık seninle. Lakin gün oldu isyan ettik, herkese ayrı işleyen adaletine. Kızdı bu lafa ihtiyar, diklendi. Aynı hızla yürürüm ben hep. Ayrıcalık tanımam kimseye diye kestirip attı. Krallar bile dayanamadı hızıma. Hadi canım dedim. Kimine alabildiğine cömertsin, kimine gelince kör olası bir cimri. Kum saatin akar deli gibi. Ben değilim müsebbibi diyecek oldu, fırsat vermedim savunmasına. Gerçekten değilsen eğer söylesene niye en mutlu olduğumuz an ışıktan hızlısın. Acı çektiğimizde kaplumbağadan yavaş. Anlaşıldı mesele dedi. İyisi mi ben sana bir yardımcımı yollayayım. Sabırdır adı. Merhemidir yarattığım tahribatın. Omuz siktim. Ben sabır istemiyorum. Rehaveti özlüyorum dedim. Senin o tükenmez gibi göründüğün, hesaba gelmediğin halini, eski aheste akışını, günün bir türlü batmak bilmediği o sohbeti, bol yaz akşamlarını, o dolunayda yıldız yıldız gülümseyen uzun lacivert geceleri, salkım saçak güneş altında ışıkla özgürce seviştiğimiz nihayetsiz ve meşakkatsiz günleri, bahçede ölü uykularında saçımı okşayan şefkatli eli, babamın itinayla kurduğu saatten evinden geniş aralıklarla kafasını çıkarıp neşeyle guguklayan kuşun mesut müjdeli sesini özlüyorum. Seni anladım dedi aksaçlı ihtiyar. Yapabileceğim tek iyiliği yaptım sanıyordum. Hafızanı körelttim diye biliyordum. Sabra sığınmıyorsan unutmaktır en iyisi. Oysa ben her daim sabırsız ve aslında harfiyen hatırlayarak dünün bol vakitlerini, doyumsuz sohbetlerini, telaşsız saatlerini saadeti hüzünle yoğurarak geçtim ihtiyar adamın süzgecinden. Ben onu gemleyemedim, o demledi beni. Olgunlaştım, basarak üzerine birikmiş bütün yırtık takvim yapraklarının, yıllar yılı aynı çemberde dolanmaktan başı dönmüş akrep ve yelkovanların, o incecik delikten biteviye süzülmüş kumların, evine gire çıka ötmekten sesi kısılmış yorgun guguk kuşlarının, batmış onca güneşin, parıldamış bunca ay ışığının, hilalin ve fecrin, uğruna savaşılmış dostların, arkadan hançerlenmiş düşmanların, bir kaleidoskop içinde birbirine karışarak yanıp sönen kahkahalarla gözyaşlarının, yazılmış yazılamamış bunca satırın, Tutulmuş, tutulamamış onca sözün, dediklerimin, diyemediklerimin bir an önce bitmesini istediğim, hiç bitmesin diye dualar ettiğim anların, koşuda çabuk yorulanların ya da koşmaya hiç niyeti olmayanların, sevaplarımın, günahlarımın, hatalarımın süzüldüm imbiğinden. Geç, istediğin gibi geç. İster ağır aksak, ister koşar adım dedim bizim ihtiyara. Bu dönüşü olmayan yolculukta ya gideriz ya gitmeyiz. Bir bu kadar daha. Yanılıyorsun dostum dedi ihtiyar. Kalıcıyım ben. Asıl sensin geçen. Sonra sesindeki yakıcılığın farkına vararak belki kulunuzu teselliye girişti. Sana hazırladığım sürprize bak. Doğum günündü dün. Babalar günü yarın. Babanın oğluydun dün. Oğlunun babasısın bugün. Hayat kıymetini bilirsen nihayetsiz bir düğün. Dedi ve uzaklaştı. Çevirirken bir kez daha kum saatini baş aşağı Şükran'la adını fısıldadım ardından. Zaman. Zaman. Danimarkalı genç senarist Hans Jørgen Lemborn 1959 yazının başında New York 57. Doğu Caddesi'nde bir dairenin kapısını çaldı. İçeri buyur edildi. Biraz bekledi. Az sonra tanışmak için can attığı düşlerinin kadını göründü karşısında. Mary Monroe. Yüzü uykusuzluktan kırış kırıştı. Gözleri uyku ilaçlarından fersiz. Beklettim kusura bakmayın dedi Merlin. Üzülmeyin zamanım çok benim diye yanıtladı Lemborn. Şaşırdı Merlin. Yıllardır zamanı olan bir adama rastlamamıştım dedi hayranlıkla. Benimse her şeyim var bir tek zamanım yok. Tabii dedi genç adam. Çünkü zaman satın alınamaz. Yakalanabilir ancak. O gün tam 5 saat konuştular. Bir hafta sonra pastırma yazının güzel günlerinden birinde Lemborn'un kaldığı ucuz otel odasının kapısı çalındı. Gelen Merlin'di. Hiçbir şey söylemeden odaya daldı, perdeleri çekti, soyundu ve genç senaristin yatağına girdi. Ertesi gün Hollywood'un efsanevi starı bütün işlerini bir kenara bırakacak ve zaman zengini sevgilisiyle çöller ve ülkeler aşacağı çılgın uzun bir yolculuğa çıkacaktı. Çoğumuz saniyelerin nasıl hızla akıp gittiğini gösteren kelepçeleri tatilde bile bileğimizde gönüllü taşıyarak gözümüzü o kelepçenin sabırsız akrebinden, kulağımızı damarımızdaki tiktakların yorucu sesinden bir an olsun ayırmadan kör bir telaşla koşuyoruz. Koşmamız gerektiğini düşündüğümüz yolu. Zamanla yarışıyoruz. Yolun başında bir an önce büyüme telaşıyla sonraları ayak dirememize rağmen artan bir tempoda ve sona doğru zamanın nasıl böyle çabuk akıp gittiğini akıl erdiremeden çokça pişman ve bir hayli küskün bir eda ile tüketiyoruz onu. Biz onu tükettik sanırken aslında onun bizi tükettiğini fark ettiğimizde vakit çok geç oluyor. Daha hızlı yaşarsak zamanı öldürebileceğimizi sanıyoruz. Oysa hızlandıkça o daha çabuk öldürüyor bizi. Vakti kötü kullandıkça vakit de bizi kötü kullanıyor. Zamanla zamana yeniliyoruz. Galiba insan bir yaştan sonra fark ediyor. Baş edemeyeceği yegane hükümdarın zaman olduğunu. O insafsız sarkaç her bir darbesinde ömrü eksiltiyor çünkü. Hiçbir barikat kum saatinin delice akan ince belini tıkamaya yetmiyor. Sonucu belli bir kavga bu. Yenilgi kaçınılmaz. Ama zamanla yaşamayı öğreniyor insan. Zaman bize yaşamayı öğretiyor. Zamanla yarışmamak, zamanla barışmak gerektiğini anlıyor insan. Onu çoğaltmanın tek yolunun onunla iyi geçirmek ve sevdikleriyle paylaşmak olduğunu öğreniyor. Zaman bu sırra erenlerin en yakın dostu oluyor ve kestiği cezadan pişman olmuş bir tanrı gibi zamanında kendi açtığı yaraları onarıyor birer birer. Sırrı çözemeyenlerse o zalim çarkın acımasız dişlileri arasında yitip giden yıllarına dövünerek vedalaşıyorlar hayatla. Zaman tanrısı hiç vaktim yok diyenleri değil, benim vaktim çok diyenleri kutsuyor. Çünkü zaman satın alınamaz, yakalanabilir ancak.